Ayrım 16.
Bugüne dek edindiğim deneylerle öğrendim ki kişi tüm sosyal koşulların gereğini yapmalı, evlenirken yaşadığımız dünyanın gerekli kıldığı şeyleri aramalıdır. Zaten aramızda bir yaş farkı da var. Bu gelecekte benden çok sizi etkilerdi belki de amcam kızı. Geleceklerinizden, yetişme biçiminizden, Paris yaşamıyla asla bağdaşmadığı gibi gelecekteki tasarılarıma hiç de uymayacak olan alışkanlıklarınızdan ayrıca söz etmek istemiyorum. Benim amacım büyük bir konakta yaşamak. Bu konakta çeşitli konuklar ağırlamaktır. Oysa hatırladığıma göre siz sessiz ve sakin bir yaşamı seviyorsunuz. Yo, dolambaçlı yolları bırakıp daha özden açıklamalıyım durumu. Bunu bilmek, buna göre bir yargıda bulunmak sizin de hakkınız. Halen yılda 80 bin livrelik bir gelirim var. Bu param sayesinde Obryonların 19 yaşlarındaki genç kızıyla evleniyorum. Bu evlilik ailenin adını, soyluluğunu, kral hazretlerinin maliyetine girmek onurunu, kısaca pek parlak, pek önemli bir yere edinmiş olacağım. Şunu açık söyleyelim sevgili amcam kızı. Alacağım kızı Bayan Dobrion'u zerrece sevmiyorum. Ne var ki bu evlilik bir gün çocuklarıma sonsuz yararlar sağlayacak toplumsal bir evlilik. Gün geçtikçe eski düzen soylular güçleniyor. Bu demektir ki sevgili amcam kızı ileride 40 bin livrelik yıllık geliri olan Obryon Markisi oğlum devlet yönetiminde dilediği yere yükselebilir. Kendimizden önce çocuklarımızı düşünmek zorundayız. Görüyorsunuz amcam kızı ne kadar açık, ne kadar iyi niyetle açıyorum size yüreğimi, umutlarımı ve servetimi. Belki 7 yıl sonra çocukluk günlerinin duygularını, dileklerini unutmuşsunuzdur siz. Bana gelince yaptığınız iyilik, söylediğim sözler gün gibi usumda saklı. Her şeyi hatırlıyorum. Hatta benim kadar duyarlı olmayan bir gencin üstünde durmayacağı gelişi güzel sözlerimi bile. Yalnızca mantıksal bir evlilik yaptığımı, o çocuk günlerimizin aşkını hala ansadığımı yazarken, bütün sırlarımı açmış, alın yazımı sizin ellerinize bırakmış ve toplumsal tutkularımı bir yana atabilmişsem eğer, öylesine duyarlı görüntülerle sunduğunuz o yalın, o arınmış mutlulukla seve seve yetineceğimi söylemiş olmuyor muyum? Amcaoğlunuz Charles. Ve Charles Grande mektubun altına imzasını atarken, Non Piu Andrae gaydasından bir de lay lay lay lom havası tutturmuş, sonra yazdığı mektuba bir bakıp, Vay be, tam usulüne uygun çiziktirmişiz diye keyiflenmiş, çeki de iliştirerek şunları eklemişti. Not. Mektubuma bir de çek iliştiriyorum. Bana vermek lütfunda bulunduğunuz paranın faiziyle birlikte karşılığı olan 8000 frank gönderiyorum. De Grasin ticaret evi altın olarak ödeyecektir. Bordo'dan bir paket bekliyorum. Bu pakette izninizle ölümsüz şükranlarımın tanığı olarak size sunmak istediğim bazı şeyler var. Sizdeki kutuyu postayla Hiller'in Bertin Sokağı, Abryon Konağı adresine gönderirseniz memnun olurum. Posta ha? Uğrunda 1000 kez canımı verirdim o kutu için ben. Bu mektup korkunç ve tam bir yıkım olmuştu Eugenie için. Umut okyanusunda gemi ne bir halat ne bir tahta bırakmadan batıyordu. Bazı kadınlar vardır. Yarini yadel alınca öcünü komaz. Sevdiğini yaban kollarından çekip almaya çalışır. Yarini elinden alanı vurur, öldürür, kaçar ya da dar ağacını ya da mezarı boylar. Şüphesiz güzel bir şeydir bu. Bu suç insan adaletinin de üstünde yüce bir tutkunun ürünüdür. Bazı kadınlar ise yarını eller aldığında başını önüne eğip susar, sessiz sessiz acı çeker. Son soluğuna dek hüznünün beşiğini sallar. Dünyadan el ayak çeker, ağlar, bağışlar, yürek sızılarını dualarla avutur. Her zaman aşkıyla baş başa yaşar. İşte aşk da budur. Aşk, gerçek aşk, kanatlı aşk, kendi hüznüyle yaşayıp, kendi hüznüyle birlikte ölen gururlu aşk. Eugenie'nin aşkı da böyle bir aşktı. O korkunç mektubu okuduktan sonra annesinin son sözlerini düşünerek gökyüzüne baktı. Ölmek üzere olan bazı kimseler gibi nasıl da apaçık görmüştü geleceği. Annesinin ölüm anını, ermiş yaşantısını anlayıp bir bakışta kendi alın yazısını da okudu gökyüzünde. Artık ona kala kala kanatlanıp göğe ağmak, o son kurtuluş gününe dek dualarla yaşamak kalıyordu. Yaşlar boşaldı gözlerinden. Hakkı varmış annemin. Acı çekmek ve ölmek işte alın yazımız. Bahçeden salona döndü ağır adımlarla. her zaman geçtiği aralıktan bu kez geçmedi. Ama bu eski loş salonda yine amcaoğlunun anılarını bulduğu, her sabah onun kahvaltı masasına koyduğu tabak, eski Sures çinisi şekerlik ocağın üstündeydi. Bu sabah başka olaylarla da yüklüydü. Nanon mahalle papazının geldiğini söyledi. Kruşo'ların akrabası bu papaz, Başkan de Bonfan'a çalışıyordu. Rahip Kruşo birkaç günden beri papazdan Bayan Grande'ye tamamen dinsel bir açıdan artık evlenmesi gerektiğini söylemesini istiyordu. Öjeni papazı görünce her ay yoksullar için verdiği 10 bin frankı almaya geldiğini sanıp Nanon'a parayı getirmesini söyledi. Papaz gülümsemeye başladı. Bugün bütün samurlilerin ilgilendiği yoksul bir kız için geldim hanımefendi. Ama gel gör ki kızımız hiç de kendine acımıyor. Bu yüzden de dindar bir insan gibi yaşamıyor. Aman tanrım, öyle bir anda geldiniz ki şu an yalnız kendimle uğraşıyorum ve kendi geleceğimi bile düşünecek durumda değilim. Çok mutsuzum. Kiliseden özge sığınacak yerim yok. Bütün hüzünlerimizi ancak kilise bağrına basabilir. Ancak onun duygu kaynaklarından korkusuzca kana kana içebiliriz. İyi ya hanımefendi, bu kızla ilgilenince sizinle de ilgilenmiş oluruz. Şimdi dinleyiniz beni. Mutlu olmak istiyorsanız izleyeceğiniz iki yol var yalnızca. Ya dünyayı bırakıp gideceksiniz ya da kurallara uyacaksınız. Yani ya yeryüzü yargısına ya gökyüzü yargısına boyun eğeceksiniz. Ah, tam kurtarıcı bir ses duymak istediğim bir anda geldiniz. Evet, evet, Tanrı gönderdi sizi. Dünyaya elveda deyip sessizlik ve yalnızlık içinde Tanrı'ya adayacağım kendimi. Böyle bir karara varmak için uzun zaman düşünmek gerekir kızım. Evlilik yaşamak demektir. Yalnızlık ise ölüm. O halde ölümü bir an önce ölümü istiyorum efendim. Ölümü mü? Ama topluma karşı yerine getirmek zorunda bulunduğunuz büyük sorumluluklar var hanımefendi. Giysiler verdiğiniz, kışın odun, yazın iş verdiğiniz, yoksulların annesi değil misiniz siz? Elinizdeki servet gerçek sahiplerine dağıtmak zorunda bulunduğunuz bir borç değil mi? Siz de kutsal bir duyarlılıkla bu gerçeği onaylamamış mıydınız zaten? Manastıra kapanmak bencillik olur. Evlenmemeye gelince bunu da yapamazsınız. Neden mi? Sonsuz servetinizi tek başına yönetemezsiniz. Yönetmeye kalkarsanız servetinizden olursunuz. Bu bir. İleride bir yığın güçlüklerle karşılaşır, tek başına altından kalkamazsınız. Bu iki. Papazınıza inanınız. Bir kocanız olmalı. Tanrı'nın size verdiği korumak zorundasınız. Sevdiğim bir insansınız siz. Dünyamızı bezeyen en güzel süslerden birisiniz. En kutsal örekleri sunduğumuz dünyamızda Tanrı'yı, kendi esenliğimizi Tanrı'ya adayacak kadar aşırı bir özdenlikle seviyorsunuz. O sırada öç ve umutsuzlukla dolu Bayan de Grasin geldi. Hanımefendi, papaz bey buradaymış. Susayım o halde ben. İş konuşmaya gelmiştim size ama papaz beyle görüşüyorsunuz. Papaz, ben gideyim bayan dedi. Öjeni. Ne olur az sonra yine gelin. Şu an çok ihtiyacım var size. Bayan de Grasin. Doğru, zavallı yavrum. Öjeni ve papaz ikisi birden sordular. Ne demek istiyorsunuz bununla? Bayan de Grasin. Amcanızın oğlunun döndüğünü, Abrionların kızıyla evleneceğini bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Yerin kulağı vardır. Öjeni kızardı. Hiçbir şey söylemedi. Ve o anda babasının olaylar karşısındaki soğukkanlı tavrını bundan böyle kendi de takınmaya ahdetti. Alaylı bir tavırla cevap verdi. Ne yapalım hanımefendi? Yerin kulağı varsa benim kulağım yok. Aklımı cebimde gezdirdiğimden sözlerinizi anlamıyorum. Papaz Bey'in yanında konuşabilirsiniz. Akıl hocamdır benim. Peki hanımefendi, işte kocamın yazdığı mektup. Buyurun okuyunuz. Okudu Öjeni. Sevgili karıcığım, Charles Grande Hindistan'dan döndü. Bir aydan beri Paris'te. Öjeni'nin eli sarktı. Demek bir aydan beri diye söylendi içinden. Biraz durup yeniden okumaya başladı. Aubryon kontu olacak bu adamı ancak üçüncü gidişimde bulabildim. Bütün Paris'in bu evlilikten söz etmesine, kağıtlar askıya konmasına rağmen kendi kendine söylendi. Demek bana mektup yazdığı sırada cümlesini tamamlamadı. Parisli bir kadın gibi alçak diye haykırmadı. Duygularını belli etmedi, dudak bükmedi ama geleceğin kontunu küçümsemekten de kendini alamadı. Bu evlilik gerçekleşmekten uzaktır. Dabryon Markisi kızını iflas etmiş bir insanın oğluna vermeyecektir. Yanına gittim. Benim ve amcasının bu işle uzun boylu uğraşıp alacaklıları bugüne dek nice çabalarla susmaya razı edebildiğimizi söyledim. 5 yıl geceli gündüzdü, çıkarlarını gözettiğim, onurunu kurtarmaya çalıştığım bu densiz bacaksız oğlan yüzüme karşı babamın işleri beni ilgilendirmez demez mi? Bir dava vekili tutmaya kalksa borç tutarının %1'i kadar yani 30-40 bin franka para isterdi ondan. Ama görürsün neler olacak. Alacaklılara hukuken 1 milyon 200 bin frank borçlu. Babasının iflasının duyurulmasını isteyeceğim. Bu işe Grande olacak o yaşlı timsahın sözüne güvenip giriştim. Ve Grande ailesi adına kendimi ortaya koydum. Sayın Dobrion kontu onurlarına düşkün olmayabilirler. Ama ben onurumu alacaklılara açıklayacağım. Ne var ki mutlu günlerimizde oğlumuzu almak istediğimiz Eugenie'ye büyük bir saygım var. Kendisine bu durumu bildirmeden harekete geçmek istemiyorum. Eugenie gerisini okumadan soğuk bir tavırla mektubu verip Bayan de Grasin'e teşekkür ederim görüşürüz bunu dedi. Bayan de Grasin, şu anda sesiniz rahmetli babanıza ne kadar çok benziyor. Nanon, bize 800 bin altın frank borcunuz var bayan. Bayan de Grasin, doğru, benimle gelir misiniz Bayan Cornelia? Papazla yalnız kalmışlardı. Kaynağını söyleyeceği sözlerden alan soylu bir soğukkanlılıkla sordu Eugenie. Evlenince kız kalmak suç mudur papaz bey? Kişinin kendi vicdanıyla ilgili bir sorun bu. Sonucunun ne olacağını bilemem. Ama ünlü yazar Sachet'in Matrimonio adlı yapıtında bu konuda neler dediğini öğrenmek isterseniz araştırıp yarın söyleyeyim size. Papaz gitti. Eugenie babasının çalışma odasına çıkıp Nanon'un ısrarlarına rağmen yemeğe bile inmeden bütün bir günü yapayalnız odada geçirip ancak akşama doğru konukların eve düşme saatinde salona girebildi. Grandelerin salonu hiçbir akşam bu akşamki kadar kalabalık olmamıştı. Charles'ın Fransa'ya dönüşü, aptalca ihaneti bütün kentte dilden dile dolaşıyordu. Konuklar dikkat kesilmişlerdi ama aradıklarını bulamamışlardı. Dört gözle görmek istedikleri Eugenie'nin yüzü alabildiğine dorgundu. Hiçbir heyecan izine rastlanmıyordu. Üzgün gözler, üzgün sözler bekleyenler aradıklarını bulamamışlardı. Eugenie gülümseyen bir yüzle çıkmıştı karşılarına. Hüznünü konuklarına gösterdiği saygıyla gizledi. Eugenie Grandelerde oyun 9'a doğru biter. Oyuncular masadan kalkar, bir yandan para verirken bir yandan da son eli tartışırlardı. Her akşamki gibi topluluk kalkıp gitmeye hazırlanırken yalnız Samur'da değil çevredeki 4 ilde bile dillere destan olan garip bir olay geçti. Bay de Bonfon tam bastonunu alırken Eugenie, siz gitmeyiniz Bay Başkan demez mi? Bu sözleri duyunca salonda yüreği oynamayan kimse kalmadı. Sapsarı kesildi başkan oturdu. 9 yıl süren oyun sona ermişti. Salonda başlayan fısıltılar yol boyunca sürdü. Bayan de Gribocor, milyonlar başkana vurdu. Bayan Dorsonval, gün gibi açık. Başkan de Bonfan evlenecek Bayan Grande ile. Rahip, işte az koz oynandı. Noter, iyi bir oyun çıkardı. Herkes bir şey söyledi, nükte yaptı. Gün gibi açıktı, hepsi de görmüştü. Zengin kız milyonlarının üstünde anıt gibi dikilmişti. Başkanı bütün samürilerin önünde siz gitmeyiniz demek onunla evleneceğini göstermiyor muydu? Küçük kentler alabildiğine tutucudur, kurallara bağlıdır. Onun için bir erkeğe bunu söylemek ona verilmiş en büyük bir sözdür. Yalnız kaldıklarında devam etti Eugenie, sesi heyecanlıydı. Benden niçin hoşlandığınızı biliyorum Bay Başkan. Bütün yaşantım boyunca bana dokunmayacağınıza, kocalıkla ilgili haklarınızı bana hatırlatmayacağınıza söz verirseniz sizinle evlenirim. Başkan hemen Eugenie'nin önünde diz çökmüştü. Hayır, hayır, henüz bitirmedim sözümü. Sizi aldatmamalıyım bayım. Yüreğimde ölünceye dek sürecek bir duygu taşıyorum. Kocama yalnız ve yalnız dostluğumu verebilirim. Ne bu dostluğu lekelemek, ne yüreğimin yasalarına karşı durmak isterim. Evliliğimi ve servetimi size, bana yapacağınız büyük bir hizmet karşılığında sunabilirim ancak. Ne isterseniz yaparım. Koynundan Fransız Bankası'nın 100 hisse senedinin alındısını çıkardı. İşte alın size 1 milyon 500 bin frank Bay Başkan. Ne yarın ne bu gece, hemen şimdi Paris'e gidiniz. Bay de Grasse'ne uğrayıp amcamın bütün alacaklarını saptayacak, mirasçısının borç anından şimdiye dek geçen günler için %5 faizle birlikte bütün borçlarını ödeyip noterce onaylanmış ödendi belgelerini alınız. Yargıçsınız siz. Böyle bir işte ancak size güvenebilirim. Dürüst bir insansınız. Kibar bir insansınız. Hayatın nice tehlikelerini sizin sözlerinize güvenip sizin geminize binip aşacağım. Karşılıklı anlayışlı olacağız. Öyle uzun zamandan beri tanışıyoruz ki neredeyse akraba gibiyiz. Beni mutsuz kılmak istemezsiniz. Başkan hem sevinçli hem tatsız bir yürekle zengin kızın önünde diz çöktü. Köleniz olacağım. Öjen'i soğuk gözlerle baktı. Ödendi belgesini alır almaz bayım, bu mektupla birlikte amcamın oğlu Grande'ye verirsiniz. Döndüğünüzde ben de size verdiğim sözü tutmuş olacağım. Anlamıştı başkan. Eugenie'nin bir düş kırıklığı yüzünden kendisiyle evleneceğini. İki sevgili birbiriyle uzlaşmadan en kısa zamanda verilen buyrukları yerine getirmeliydi. Bay de Bonfon gidince Eugenie koltuğa çöküp hıçkıra hıçkıra ağladı. Her şey bitmişti artık. Başkan arabaya atlayıp devri gün Paris'e vardı. Bay de Grasse'ni buldu. Alacaklıları senetlerin verildiği noterde topladı. Hepsi de geldiler. Alacaklı da olsalar haklarını yememeli. Tam saatinde geldiler. Ve orada Başkan de Bonfon, Bayan Grande adına faizleriyle birlikte bütün alacaklarını ödedi. Faizlerin ödenmesi Paris ticaret hayatının en şaşırtıcı olaylarından biri oldu. Alındı belgesi düzenlenip Eugenie'nin buyruğu üzerine Bay de Grasse'ne de dava vekili ücreti olarak 50 bin frank ödendikten sonra Dobrion konağına gitti. O sırada Charles da kaynatasınca hayli hırpalanmış odasına giriyordu. Yaşlı Marki babasının bütün borçlarını ödemeden kızını vermeyeceğini söylemişti. Başkan önce mektubu uzattı ona. Amcaoğlu, amcamın bütün borçlarının ödendiğini belirten belgeyle bana göndermek lütfunda bulunduğunuz paranın alındısını Başkan Bay de Wonfon'a gönderiyorum size. Amcamın iflasının duyurulacağı söylendi bana. İflas etmiş bir insanın Bayan Dobrion'la belki evlenemeyeceğini düşündüm. Evet amcaoğlu, hayat görüşümü, davranışlarımı iyi değerlendirmişsiniz. Şüphesiz kibarlar dünyasıyla hiçbir ortak yanım yok. Hesap kitap nedir bilmem. Gelenek göreneklerinden anlamam. Aradığınız zevkleri elbet veremezdim size. Uğruna ilk aşkımızı feda ettiğiniz sosyal koşullarınızla baş başa mutlu olunuz. Mutluluğunuza benim de bir katkım olsun istedim. Ama size babanızın onurundan başka sunacak şeyim yok artık benim. Allah'a ısmarladık. Amca kızınız her zaman sadık bir dost olarak kalacak. Eugenie. Babasının borçlarının alındı belgesini görünce o hırslı kişi öyle bir şaşırdı ki başkan gülümsemekten kendini alamadı ve evlenmek üzereyiz dedi. Sahi mi? Eugenie ile evleniyorsunuz demek. Çok memnun oldum buna. İyi bir kızdır. Sonra birdenbire gözleri parladı Charles'ın ve ekledi. Demek ki zengin bir kız. Başkan alaylı alaylı cevapladı. 4 gün öncesine kadar 19 milyonu vardı ama şimdi 17 milyonu kaldı. Charles kaz gibi aptal aptal baka kaldı. Ne? 17 milyon? Evet bayım 17 milyon. Bayan Grande ve ben böylece yılda 750 bin lir gelire sahibiz. Hırslı kişi bu sözlerden yine de kendini avutacak bir pay çıkarabildi. Artık birbirimize dayanak oluruz dostum. Hay hay, bu küçük paketi size getirdim. Oradaki bir masanın üstüne içinde Charles'ın tıraş kutusu bulunan paketi bıraktı. O sırada Bayan Dobrion girdi odaya. Kuruşa dikkat bile etmemişti. Damadıyla konuşmaya başladı. Üzmeyin kendinizi sevgili dostum. Kocam olacak zavallı Dobrion'un sözlerini aldırış etmeyiniz. Düşes de Chalut'u karıştırmıştır ortalığı. Bir kez daha söylüyorum size. Hiçbir şey engelleyemez evliliğinizi. Charles cevapladı. Hiçbir şey hanımefendi. Babamın 3 milyon lira borcu ödendi. Para olarak mı? Hem de tümüyle. Faizi de ayrıca. Babamın onurunu kurtarmış oluyorum böylece. Ne saçma şey. Sonra Kuruşo'yu görüp damadının kulağına fısıldadı kaynana. Bu bey de kim? Charles usul bir sesle cevapladı. İş adamım. Markiz küçümseyen bir tavırla Bay de Bonfon'u selamlayıp odadan çıktı. Başkan şapkasını aldı. Bak şimdiden dayanak olmaya başladık birbirimize. Allah'a ısmarladık dostum. Charles öfkeyle mırıldandı dişlerinin arasından. Bu taşralı kuş beyinli adam aklı sıra alay ediyor benimle. Tam karnına hançer saplanacak herif. Başkan Somur'a döndü. 3 gün sonra Öjeni ile evlendi. 6 ay sonra Angre Yargıtay üyeliğine atandı. Öjeni, Samur'dan ayrılmadan önce uzun yıllar üstüne titrediği amcaoğlunun altın takılarına eritti. Charles'ın gönderdiği 8.000 frankla birlikte altın tasa koyup Tanrı'ya onun için nice dualar ettiği kiliseye bağışladı. Bundan sonraki zamanı Angers'le Samur arasında geçti. Kocası Yargıtay Başkanı, birkaç yıl sonra da yargıç oldu. Meclise girmek için sabırsızlıkla genel seçimleri bekledi. Önce saylav olacak, sonra da neymiş yani? Kral tohumu değil ya, saraya sultan mı olacakmış bu adam, diyordu Nanon. Koca Nanon, hanımının seni nice mutlu, kutsal günler bekliyor dediği taşra eşrafından Bayan Corniller. Sonuç. Ne var ki Başkan Bay de Bonfon şu Kuruşo adından çok şükür kurtulmuştu. Hırslı tasarılarının hiçbirini gerçekleştiremeden göçtü. Samur saylavı atandıktan 8 gün sonra öldü. Her şeyi gören adaletli bol tanrı açgözlü Kuruşo'yu kendi gizli hesapları ve derin hukuk bilgisiyle cezalandırdı. Zira düzenlediği evlilik bağıtına göre eşler arasında çocukları olmadığı takdirde taşınır ve taşınmaz bütün mallar için mal birliği uygulanacak, bir envanter düzenlemeye girişmeksizin, envanterin yokluğuna bir engel gözüyle bakılmaksızın bütün mallarını karı koca birbirlerine vermiş olacaklardı. Başkanın Öjeni'nin bütün dileklerine, yalnız yaşama isteğine neden saygı gösterdiğini açıklamıyor mu bu madde? Kadınlara bakarsan başyargıç pek kibar bir insandı. Öjeni'nin bu hüznü, bu aşkı da çok oluyordu artık. Kadınlar kadınları amansızca eleştirmeyi ne kadar iyi bilirler. Kocasını yalnız bıraktığına nasıl üzülüyordur kim bilir Bayan de Bonfon. Zavallı kadıncağız, iyileşir mi dersiniz? Nesi var acaba? Midesinden mi rahatsız? Kanser mi yoksa? Neden bir doktora gitmiyor? Gittikçe sararıp soluyor. Paris'e gidip bir de oradaki ünlü doktorlara görünse? Nasıl olur da çocuk yapmayı istemez? Kocasını çok sevdiği söyleniyor. Seviyor da neden bir çocuk vermiyor ona? Ne korkunç bir şey. Hele bile bile çocuk yapmıyorsa günah büyük. Zavallı başkan. Yalnızlar hep düşünerek yaşadıklarından, kendileriyle ilgili şeyleri kolayca sezebildiklerinden, gerek uğradığı yıkımlar, gerek aldığı son derslerle, ayrıca duyuları keskinleşen Öjeni, başkanın, noter amcasının ve Tanrı'nın yanına çağırma lütfunda bulunduğu rahip amcasının miraslarıyla da daha birçoğun bütün servete tek başına konabilmek için kendisinin ölümünü arzuladığını anlıyor, öte yandan başkana acıyordu. Ama felek, umutsuz bir aşka beslenen Öjeni'nin bu tutkusuna en sağlam güvenci gözüyle bakan bir kocanın alçakça kayıtsızlığının art düşüncelerinin öcünü aldı. Bir çocukları olsaydı Bay Başkan'ın bencilliği, açgözlü tutkuları da son bulurdu. Böylece altına değer vermeyen, başı gökyüzüne kalkmış, kendini kutsal düşüncelere vermiş, dinsel ve sessiz bir yaşam sürdüren, mutsuzların gizlice yardımlarına koşan tutsağına yağmur gibi altın yağdırıyordu Tanrı. Bayan de Bonfon, 33 yaşında hala güzel, ne var ki 40 yaşındaki bir kadın gibi güzel, yılda 700 bin livrelik gelirle dul kaldı. Yüzü aktı, durgundu, dinlenmişti. Sesi tatlıydı, rahattı. Tavırları, davranışları sadeydi. Hüznün soyluluğu, yalnız bir insanın kutsallığı vardı üstünde. İnsanlar arasına girmemiş, dünya tutkularıyla ruhu tüm taşralılar gibi uyuşuktu. Yılda 700 bin livre geliri olmasına rağmen, bir zamanların Öjeni Grandici gibi yaşıyor, eski alışkanlıklarını sürdürüyor, ocağa çocukluk ve genç kızlık yıllarının o katı kurallarına uygun gün ve saatlerde yatıp karartıyordu. Hep annesi gibi giyiniyordu. Bütün yaşamı Samur'daki o evdi. O güneş almayan, soğuk, gölgeli, manastır yüzlü ev. Özenle topluyordu gelirlerini ve bunları sürekli olarak hayır işlerine harcamasa belki de cimri sanacaklardı onu. Hayırsever ve dinsel kuruluşlar, yaşlılar için yaptırdığı bir bakım evi, çocuklar için yaptırdığı din okulları, değerli yapıtlarla donanmış bir genel kitaplık ona cimri demeye kalkanların karşısına dikiliyordu. Samur Kilisesi'ni bezeyen pek çok güzellikler onun ürünüydü. Alay olsun diye hanım kız adını taktıkları Bayan de Bonfon'a genellikle herkes dinsel bir saygı besliyordu. En duyarlı sevgiler için çarpan bu soylu yürek de kişisel çıkarlara göre yargılanacakmış demek. Para soğuk ellerini bu göksel kadına da dokunduracakmış meğer. Yüreğinin orta yerine dek duygu olan bir kadının duygularına karşı bile şüphe uyandıracakmış. Beni seven bir sen varsın diyordu Nanon'a. Tüm yaralı yüreklerin derdine onun eli derman oluyordu gizlice. İyilikler alayının başında Eugène gökyüzüne dek tutkuyla yürüyordu. Eğitim eksiklikleri, çocukluğundan beri edindiği alışkanlıklar, ruhunun büyüklüğü önünde silinip gidiyordu. İnsanlar arasında insansız yaşayan bir kadının hayatı buydu işte. İyi bir eş, iyi bir anne olmak için yaratılmıştı ama işte ne kocası vardı, ne çocuğu, ne ailesi. Birkaç günden beri yeni bir evlilikten söz ediliyordu. Samurlular şimdi de Freud Font markisini dolamışlardı dillerine. Hakları da yok değildi. Çünkü tıpkı Kruşolar gibi bu kez de Freud Font ailesi sarmıştı zengin dulun yöresini. Nanon ve Corneiller'in de markiler hesabına çalıştığı söyleniyor. Bundan daha yanlış bir söz olamaz. Çünkü ne koca Nanon ne kocası Corneiller böyle çirkef işleri becerebilecek kadar feleğin çarkından geçmemişlerdi henüz. Paris, Eylül 1833. Kitabın sonu 28 Mart 2003 sayfa 232.